neyse adımız ve onurumuz için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımızda Hayatın Sesleri'nde sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. Bugüne kadar üretkenliğiyle yüzlerce bestesini kayda geçirerek sanatseverlerle buluşturmuş olan, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, pandemi günlerinde 40 yıllık birikiminin izlerini taşıyan Bestekar adlı bir kitap yazdı. Bestelerinin çıkış hikayelerini anlatan ve aynı zamanda anı değeri taşıyan kitap üzerine kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir ile güzel bir telefon görüşmemiz olacak. Hemen sonrasında Huzur Hayat köşemizde yayınımız sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Zehra Tuncel hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve mini mini birler pazartesi günü 21 Eylül itibariyle okula başladılar yüz yüze. Biz de bundan yola çıkarak eğitimi konuşalım istedik değerli hocamızla. Peygamberimizin eğitime verdiği önemi, dinimizin eğitime verdiği değeri konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Thank you.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda kanun sanatçısı ve bestekar Sayın Göksel Baktagir var. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Yeniden sesinizi duymak çok güzel. Harika bir program yapmıştık stüdyolarımızda. Ah, yüz yüze günlerde diyeceğim ama.
Doğru.
Olsun. Kalpler her zaman bir. Bu arada hep pandemi sürecinde olumsuzluklardan bahsederiz ama biz fark ettik ki bu pandemi süreci Sayın Baktagir'in harika bir eser çıkarmasına vesile olmuş. Öyle değil mi? Bugün bu kitabınızı evet. Konuşalım istedik. Biraz anlatır mısınız süreci?
Öncelikle ilginize ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecanlı bir süreç yaşadığımı söyleyebilirim bu pandemi süreci içerisinde. Şöyle ki aslında öyle bir zaman yaşadı ki hepimiz açısından biraz geriye dönüp baktığımızda bir içe dönüş hikayemiz oldu. En azından ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Bunun içinde tefekkür vardı, yakarışlar vardı, farklı mana kapıları aralandığını söyleyebilirim ve bu süre içerisinde zaten bestelerime de hepsi yön verdi. Yani adı tefekkür olan, yakarış olan, Nisan ayında mesela Nisan Yağmuru, Nisan gibi eserlerin bestelenmesine de vesile oldu bu süreç.
Ne güzel.
Fakat bu üretkenliğin yanında asıl beni en çok heyecanlandıran konu sevgili kızım Cansu. O da benim beste yapmam gibi kendisi yazıya çok meraklı. Senaryolar yazıyor.
Maşallah.
İlgi alanı o olunca doğal olarak o alanda bana bir teklifte bulundu. Bir fikir verdi. Dedi ki babacığım sen neden kitap yazmıyorsun? Ben de kendisine sordum. Kızım nasıl bir kitap yazmamı bekliyorsun? Babacığım birçok işte besteler yaptın. Onların hikayelerini paylaşıyordun bizlerle. Hikayelerini yazabilirsin, bir hikaye kitabı olabilir deyince bu parlak fikir çok hoşuma gitti.
Ya evet.
Hatta ismini de belirledim dedi. Yani o kadar çok detaya
girmiş ki. Bayağı düşünmüş
evet,
bu konu hakkında.
Bütün yani adı ön başlık bestekar oldu. Bir ömre adanmış beste hikayeleri. Ve ayrıca çok daha manidar olan kapak tasarımını da düşünmüş. Bu zaten beni çok vurdu. Onu söyleyebilirim, paylaşmak istiyorum.
Lütfen buyurun.
Babacığım dedi, kapağın tam ortasında büyük bir parmak izi olsun. Ve bu parmak izi içerisinden notalar çıksın. Çünkü sen de eserlerinle iz bırakıyorsun.
Ya.
Orijinal eserler. Tamam kızım dedim, oldu bu iş diye. Böyle bir anlaştık. O süreç içerisinde çok yardımcı oldu. Ve benim aslında 40 yıllık birikimimin hikayesidir bu kitap. Bestelerimin çıkış hikayesini içeriyor. Bir manada hikaye ve anı kitabı olma özelliğini taşıyor. Bu vesileyle hem moral bulduğumu söyleyebilirim, hem de eserlerin bir derlenmiş olduğu meraklısı için, çünkü eserlerin çıkış hikayesi, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz, birçok şeyden ilham alıyoruz.
Evet.
Yüce Allah bize o kapıları aralıyor. Bazen bir kitap okuyoruz, oradaki bir bilgi bizde bir besteye dönüşüyor. Şair de şiire dönüşüyor. Ressam resmini yapıyor. Dolayısıyla biz de bu kainat güzelliği içerisinde her şeyden etkileniyoruz. Ama tabii ki dinleyici özellikle enstrümantal eserlerde hikayelerini de dinlediği zaman o eserle zannediyorum daha güzel bir empati kuracaklar diye düşünüyorum.
Ya çok güzel.
Çok şükür
harika.
Kitabımız çıktı.
Harika, tekrar hayırlı uğurlu olsun. O zaman başta sevgili Cansu Hanım'a sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim, teşekkürlerimizi iletelim. Ve tabii ki o 40 yıl emeğe de sonsuz saygılar gönderelim. Çünkü hep hani şöyle bir anlatım vardır, işte Picasso'ya sormuşlar sen bu resmi hemen 5 dakikada nasıl yaptın diye. diye 5 dakika artı bir ömür demiş ya, tıpkı onun gibi evet. Aslında sizinki belki bilmiyorum ne kadar bir sürede kaleme dökülebildi o besteler ama 40 yıl artı evet. bir ömür artı belki 2 ay 3 ay bilmiyorum süresini, lütfen siz anlatın.
Çok haklısınız, doğru. Şimdi tabii ki bu kitabın şu özelliği benim için çok büyük anlam taşıyor. Ben bir enstrüman sanatçısıyım ve enstrümantal müziği çok önemsiyorum. Enstrümantal müziğin o sınırsızlığı arasında duyguların ifadesini anlatırken aslında enstrümanların yolculuğuna da bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyorum. Yıllar geçti, aramda ciddi manada gönül bağı kurduğum sazendeler oldu.
Evet.
Özellikle Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz, konservatuar öğrencilerimiz. Aynı zamanda yaptığımız besteleri bir akademik anlamda bir okul hüviyetinde karşıladıkları için sorumluluğumuz bu manada daha da fazla olduğu için bir bestenin sadece kulağa hitap etmesinin ötesinde onlara da bir nebze olsun ufuk açması adına bir çaba içerisindeyim. Bunlar bestelere dönüşüyor. Dolayısıyla bu hikaye kitabını alacak okurlar arasında özellikle enstrümantal müziğe meraklı sazendeler için aslında hazine sayılabilecek ikinci özellikten ben bahsetmek istiyorum.
Lütfen, buyurun.
Çünkü hikayelere konu olmuş o bestelerimin çıkış hikayelerinin yanında kitapta bir kare kod tanımlaması var. Okuyucu o hikayeyi okuduğu zaman kare kod yönlendirmesiyle web sitemizde o eserin notalarına ulaşmış olacak. Yaklaşık 85 civarında bestenin notasına ulaşıp onları elde etmiş olacak. Dolayısıyla asıl kaynak diye benim ifade ettiğim müzikal anlamda bu birikime bu şekilde kavuşmuş olacak okurlar.
Gerçekten çok inanılmaz bir eser karşımızda. Hani denme zaman hani iyi ki pandemi süreci olmuş desem bir türlü. Ama bunun aslında şöyle ifade etmek sanıyorum daha doğru olacak. Önemli olan aslında hepimiz insanız ve zaman zaman zor süreçlerden geçebiliyoruz. Bu pandemi süreci de çok ciddi ve çok zor bir süreç. Ama işte zihinler bazen olumsuzluklardan olumluyu çıkarabilme yetisine sahip oluyorsa sanıyorum siz de tam da bu noktada çok o birikimi kaleme dökmek anlamında çok önemli bir işe imza atmışsınız. Gerçekten tebrik ediyorum kendi adıma. Bu arada taze değil mi kitabımız sanıyorum? Bugünlerde çıktı.
Evet, aslında ilk kez TRT aracılığında TRT'nin farkı. Tabii ki biz bir aileyiz. Sanat adına yaptığımız çalışmalara destek veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Bunu sizler aracılığında duyurmak benim de ayrı bir mutluluğum oldu. Taptaze, onun heyecanını yaşıyoruz. Yani biz de moral bulduk, onu söyleyebilirim. Bir an önce tabii ki okur severlerle buluşmasını çok arzu ediyorum.
Bu arada besteleriniz de örneğin o kitapta CD olarak yer alacak mı? Eserlerin besteleri.
Şöyle, aslında bu besteler arasında dediğim gibi hikayesi olan yani 85 civarında bestem mevcut. O kare kod tanımlamasıyla web sitesine yönlendirildiğinde bazıları albüm, çünkü daha önceki albüm çalışmalarımda yer alan eserler,
evet.
Onların kaydı da dinlenebilecek ama eksikleri de biz bir süreç içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu şekilde aslında hem okurken dinlemiş olacaklar, onlara farklı bir yön vermiş olacağız. Yani birçoğunu yakın zamanda da dinleti olarak da tamamlamış olacağız kısmet olursa.
Evet, kitabın oluşum sürecinden bahsedelim ama şu hikayeleri gerçekten ben de çok merak ediyorum. Eğer lütfederseniz o hikayelerden şöyle şimdilik bir tanesini dinleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edip belki ilerleyen dakikalarımızda yine bir hikaye daha dinleriz sizden.
Sağ olun. Şimdi şöyle, hani aynı zamanda bir hikaye ana kitabı olma özelliğini taşıyor demiştim. Çünkü benim o 40 yıllık birikimim içerisinde köşe taşları olarak ifadelendirdiğim süreçte yaşadıklarım bile aslında benim bestelerime yön verdi diyebilirim. Çok anlamlı bulduğum bir hikayemi size aslında kitaptan müsaade ederseniz okumak isterim.
Estağfurullah, buyurun lütfen, çok seviniriz.
Çeşme akmayınca yalnız sen, üst başlığı. Hayatımda deneyimlediğim önemli bir hikayemi paylaşmak istiyorum.
Buyurun.
Konservatuar öğrenciliği yıllarım içerisinde küçük yalı semtinde bir eve kiracı olarak taşındığımız dönem vardır ki bazı yönleriyle bize sıkıntılı süreçler yaşatıyordu. Bunu bulunduğumuz semtte haftanın birkaç günü su kesintileri olurdu ve suyun ne zaman geleceği bildirilmediğinden gece yatmadan evvel su musluklarını açık bırakır, öyle yatardık. Uykunun en derin anında su sesine uyanırdık. Normal zamanda insanın uykusunu bölmek istemeyeceği o derin uyku anında büyük bir coşkuyla uyanır, o su sesi sanki bize cennetten bahşedilmiş gibi gelirdi. Hemen boşalan bütün bidonları suyla doldurur, birikmiş bulaşıkları, çamaşırları yıkar, banyomuzu yapardık. Aslında su akmadığından suyun değerini çok daha iyi anlamaya başlamıştık. Duygularımı bestelerle ifade ettiğim, hayatımda ilk albümün olumlu etkisiyle heyecan içerisinde yeni eserler oluşturma dönemimde, aynı çeşmelerin akmaması gibi bir kesintili süreç yaşadım. Yaz dönemine yakın bir zaman içinde elime aldığım kanunumla kompozisyon oluşturmaya çalışsam da hiçbir şey çıkmıyordu. Bir besteci için gerçekten çok zordur. Denedim, olmadı, olmadı. Temalar özgün değildi. O süreç içerisinde düşünmeye başladım. Ve dedim ki, sanırım çeşme kesildi, buraya kadarmış. Dediğim gibi benim ruh halim açısından çok sancılı bir dönemdi. Tatil dönemi başladığında İstanbul'dan tatil amaçlı Tekirdağ Şerköy'e vardığımızda ilk birkaç gün öylesine bir şey düşünmeden daha fazla uyuduğumu hatırlıyorum. Dinlenme zamanından sonra o çıkmayan besteler kısa bir süre içerisinde çıkmaya başladı. Ve Okyanustaki Sesler 2 albümün bestelerinin neredeyse tamamına yakını kısa sürede bestelendi. Dalgalar adını verdiğim eser ile Yüce Allah'ın o kesilen çeşmede yine duygularımın akışına izin vermesi neticesinde dalgalanmalar kalbimde hareketlenmeye başladı. Ardından Füsunkar, Aşık, Yalnız Sen adlı bestelerim hep bu süre içerisinde bestelendi ve bu kıymetli deneyim zamanında bir duam oldu. Allah'ım her şey senden, içime düşürdüğün aşk yine senden. Derdimin dermanı yalnız sensin sen. Güzel gönüllerde senin sınırsız hazinenden incilerini çıkarmam için bana o kanalı aç ve gül bahçesi ezgileri derlememe izin ver. Başka kimseden beklemem. Yalnız sen. Yalnız bu duygularla sen. Yalnız sen bestesi de vücut buldu. Yani bir dua niteliğinde olan Yüce Allah'ın da o çeşmeyi kanalı açması neticesinde yine o süreci bestelerle taçlandırmış olduk. Bu derin hikaye çok manidar geldi. O nedenle kitaptan aktarmak istedim.
Gerçekten çok güzel. Bu arada dalgalardan ve yalnız senden bahsettik ama şimdi ben çok hani böyle bir şeyi söylediğinizde hemen dinlemek istersiniz ya, tıpkı sizin karekot koyuldu onu dinlemek evet. için okurlara bir yol açtığınız gibi. Ben şu an gerçekten çok arzu ettim. Dalgaları dinleyebilir miyiz sevgili yapımcım, hemen rica etsem? Ay evet, çok çok arzu ettim çok gerçekten şu an. Aslında bu Dalgalar eserini sohbetimizden sonra çalalım diye hazırlamıştık ama tam da üzerine geldi ben. Bence şimdi harika olacak. Çok ne iyi. Dersiniz? O zaman dalgaları hemen sevgili dinleyicilerimizle buluşturalım. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Şahin'in şahikasına doğru elimde niyetler yürüyorken, anın yüzü suyu hürmetine gözüne daldım. Ah aşık olan halim. Kavrulacağını bilse yüreğim tepenin ötesine varır mıydı? Dibine kadar mavinin derinine bırakır mıydı? Güller sancılar içinde, doğumun da ötesinde benliğin, bülbül ile aynı anın yüzü suyu hürmetine, yağmura yalvarır mıydı? Suskun, sakin artık bak buralar. Öfkesizce şırıldıyor sadece dalgalar. mavinin uçsuz bucaksız, aşksız hali gibi dalgalar. Bir ileri, bir geri. Bir ileri, bir geri. Bir ileri, bir geri. Bir ileri, bir geri.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir var. Bestekar kitabını konuşuyoruz. Tam da bu arada söz dalgalara gelmişken o dalgalar eserini bir dinleyelim istedik. Ben şu anda zaten kendimi o dalgalara kaptırmış durumdayım Sayın Baktagir. O kadar güzel olmuş.
Benim
o kadar
için
güzel.
De çok güzel bir sürpriz oldu. Yani çok farklı bir renk olarak sundunuz. Çok memnun oldum.
Seslendiren
ifade etmek istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Seslendiren hanımefendi kim? Hani birlikte mi yapıldı eser? Nasıl ortaya çıktı acaba? Azize Hanım yazıyor.
Azize
bizim.
Hanım, evet. Çok yıllar önce öyle bir buluşmamız olmuştu bir proje vesilesiyle. O zamanın şartlarında aslında basılacak böyle bir sürüncemede kalmış bir projeydi. Ama sonradan yeniden hayat bulması tabii ki güzel bir nostalji oldu benim açımdan da.
Ha, bizim için de öyle oldu. Çok çok güzel bir eser ama tabii hepsi birbirinden güzel, nice eserleriniz var. Biz de zaten böyle kendimizi dinlenmeye çektiğimiz zamanlarda muhakkak o eserleri dinliyoruz. Çünkü tam böyle bir ortamda olmak istersiniz de gidemezsiniz ama bir eser sizi alır oraya götürür ya. Ben de direkt o hissi uyandırıyor eserler.
Sağ olun, eksik olmayın.
Sanıyorum hikayeler de bir şekilde buradan çıkıyor, öyle değil mi? Her beste için bir hikaye oluyor mu, yoksa bazen böyle çok doğaçlama mı gelişiyor beste yapmak?
Şöyle, ben öncelikle bütün bestelerimi kanunum, yani benim yarenim olarak tanımladığım kanunumla yaptığımı söylemek istiyorum. Ben mızrabımı aşkla vurmaya başladığımda ondan gelen seda beni yönlendiriyor. Yani ilk o Tomurcuk Ezgi kitabımın ön sözünde de bahsettim. O ortaya çıktığı zaman etrafında böyle adeta pozamızı örmeye başlıyoruz. O kompozisyon sanatı çok tesirli bir sanat ki Yüce Yaradan aslında, yani bestekar bu arada tabii ki çok özel bir isim. Bestekar eskilerin ifadesiyle müessir, tesir eden derin bir manasının olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani eskiden aslında beste yapanlara bestekar denmiyormuş, müessir deniyormuş, tesir eden, iz bırakan manasında.
Öyle.
O bestelenen eserlere de tasnif adı verilirmiş. Aslında yüce kainatta her şey yüce Allah'ın sınırsız hazinesini bize gösteriyor. Biz aslında o hazineden kendi ölçeğimizde, kendi birikimimizin ölçüsünde tasnifler yapmaya çalışıyoruz. Yine yüce Allah o kapıları bize araladığında küçücük bir hikaye, küçücük bir konu o bestenin örgüsüne bir ilk adım oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla bu beste ortaya çıktı, ben bunun ismini şöyle anlamlandırayım şeklinde ya da ona bir hikaye yazayım şeklinde bir şeyim olmadı. Hep benim yaşadıklarım kendi hayatımın köşe taşlarında karşılaştığım her şey, olumlu olumsuz. Her şeyin hikayesi aslında bestelere dönüştü diyebilirim.
Evet, gerçekten.
Ama bu bir duygu akışı. Evet. Bazen neşeli, bazen coşkulu, bazen hüzünlü, hazinli. Öyle duygularla karma bir şekilde o vücut buluyor kendisine.
Evet, tabii şu da çok önemli olsa gerek. Bazen bir odanın içinde bile hayallere dalabiliriz ama bazen de gittiğimiz farklı ülkeler, farklı coğrafyalar da bizlere başka ufuklar açabilir. Siz de hep farklı ülkelerde bulunma şansına kendinizde yaratmış çok değerli bir bestekarsınız.
Çok güzel hatırlatma yaptınız. Pardon, lafınızı böldüm, kusura bakmayın.
Bence aynı şeyi
mesela
söyleyeceğiz.
O yıllar öncesinde New Orleans, yani cazın beşiği olarak bilinen New Orleans'a gittiğimizde caz müziğini orada dinlemiştim. Eski hanlarda yapılan müzik. Bunu kitabımda da yazdım. Hatta New Orleans adlı bir beste yapmama vesile oldu. Yani orada yaşadığım, gördüğüm her şey bir resim karesine dönüştü bende.
Evet.
O coşku ile bir beste ortaya çıktı. Yani bütün etkileşim böyle. Misal, 2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığımızın beni de onurlandıran 81 ilimizdeki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluşturma fikirleri doğrultusunda o heyecanla Aydınlık Yüzler adlı bir beste yapmama vesile oldu mesela. Bir proje bile, bir fikir bile bende güzel bir şekilde besteyle karşılık buluyor.
Evet.
Allah'a şükür ediyorum tabii ki.
O kadar hissediliyor ki bütün bestelerin gerçekten bir ruhla ortaya çıktığı. Hani sırf o notalar bir araya gelsin de işte bir melodi oluşsun, insanların hoşuna gitsin diye olmadığı. İnanın o kadar hissediliyor. Bunu yürekten söylüyorum. Çünkü gerçekten hissettiğim için. Az önce dalgalarda da aynı hissi duydum. Eminim binlerce, yüzlerce bestenizde de mutlaka aynı hissi tüm dinleyicileriniz duyuyor. Aynı zamanda şimdi bundan sonra da tüm okuyucularınız o hissiyatı bizzat hikayesiyle öğrenmiş de olacak. Çok güzel bir esere imza atmışsınız. Emeğinize sağlık.
Sağ olun. Bu arada tabii ki ben aklıma gelmişken şunu da ifade etmek isterim. Sözümün başında da yeniden hatırlatmak istiyorum. Bir hikaye anı kitabı olma özelliğini taşıyor bu kitap. Bu kitap içerisinde nasıl ki ben New Orleans'a gitmişim, oradaki ortamdan etkilenmişim, o etkileşimle bir beste ortaya çıkmış. Aynı bu şekilde benim yaptığım, yıllar içerisinde yaptığım albümlerden dinleme yoluyla, o etkileşimle birçok güzel yürek de kendi alanlarında verimliliklerine bir karşılık buldu bu besteleri. Yani yazarlardan, kıymetli yazarlarımızdan Onlarla tabii ki zaman içerisinde buluştuk. Bunların başında Can Yılmaz, İclal Aydın, sevgili Özlem Binel geliyor. Onlar da kendi kitaplarını oluştururken bizim bestelediğimiz eserlerden ilham alarak, sürekli dinleyerek o kitaplarındaki hikayelerini oluşturduklarından bahsediyorlardı. Dolayısıyla bu kitapta hediyeler bölümünde onlardan, dinleyicilerimizden ve kıymetli fikir insanlarından, sanatçılarımızdan gelen hikayeleri de onların lisanıyla paylaşmak istedim. Bunların arasında öğrencilerim var, bana ithaf ettikleri besteler var. Yani bu etkileşim havuzunda aslında güzel şeyler birikti. Hepimiz bir gül bahçesi isek, herkesin o gönlündeki gül yaprakları bu kitapta kendisini, kendi kokusunu hissettirmiş olacak kısmet olursa.
Evet, ben de şöyle bir his yine uyandı. Bence bu bestekar bir olacak. Sanki böyle ikisi, üçü devamı gelecek gibi hissettim. şimdiden.
İnşallah. Çünkü öyle bir şey ki hepsi kitaba sığmıyor tabii ki. Burada bir derleme yapmak durumundaydık. Dolayısıyla en tesir uyandıranlar arasında seçkiler yaptım. Ona göre bir derleme yaptım. Ama belki de dediğiniz gibi böyle devamı gelebilir. Farklı kapılar aralanabilir. Belki de okuyucular okuduklarında onların hissiyatları ile paylaşımlarıyla birlikte bizlere farklı fikirler de verebilirler diye düşünüyorum. Bu geri dönüşümleri bekleyip ona göre de yol alabileceğimizi hissediyorum.
Evet, ben de öyle tahmin ediyorum. Daha bugün çıktı, daha çok taze. O hani mis gibi fırından çıkmış ekmek kokusu gibi geldi burnuma. Eminim harikalara yol açacak. Emeğinize, yüreğinize sağlık.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Ve yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Burada tabii ki son söz olarak şunu vurgulamak istiyorum. Benim ilk öğretmenim, yol rehberim, bana o ilk adımları açan varlık sebebim sevgili babam rahmetli Muzaffer Baktagir'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve sanat hayatımın dönüm noktası olan sanat hayatımda gerçekten önemli noktalara gelmemi sağlayan kıymetli sanatkar merhum Mecdet Eşer hocama çok teşekkür ediyorum. Ve bestelerimin birçok çıkış hikayesine şahitlik eden kıymetli ailem, başta saygıdeğer eşim Füsun Baktagir olmak üzere, oğlum Buğracan, kızım Cansu, sevgili ablalarım, halam, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü hikaye kitabımda bir manada çıktığım bu müzik yolculuğundaki o güzel dönemin tesirini onlara da yad ederek, onlara da yaptığım bestelerle anmış oldum. Tabii ki okurlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda kitabımız muhataplarıyla buluşmuş olur.
İnşallah. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çok sağ olun. Görüşmek ümidiyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir telefon hattımızın diğer ucundaydı. 40 yıllık birikiminin izlerini taşıyan Bestekar adlı bir kitap yazdı. Bestelerinin çıkış hikayelerini anlatan ve aynı zamanda anı değeri taşıyan bu özel kitabı konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımızda olduğu için.
Sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle. Ne söyledim de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı, paylaştım seninle. Ne söyledim de bana hala dargınsın. Dün sabah erken uyandım, gittim sana. Güller aldım mutlu ol diye. Mutlu ol diye. Bu sabah gittiğini anladım, ağladım sana. Şarkı yazdım sonsuz ol diye. Sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle. Yaşlansan mı, unutulsan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle, yaşlansan mı? söyledim de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı, paylaştım seninle. Ne söyledim de bana hala kızgınsın. Dün sabah erken uyandım, gittim sana. Sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle, yaşlansan mı? Unutulsan mı, unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle, yaşlansan mı? Dün sabah erken uyandım. Sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle, yaşlansan mı? Unutulsan mı, unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle, yaşlansan mı? Unutulsan mı, unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle, yaşlansan mı?
Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, pandemi süreci her alanı olduğu gibi ne yazık ki eğitim hayatında da sekteye uğrattı ama mini mini birlerimiz biraz daha şanslı oldu bu süreçte. Belki anaokullarımız, onlar yüz yüze eğitime 21 Eylül pazartesi itibariyle başladılar. Biz de bugün bu vesileyle biraz eğitimi konuşalım. Dinimizin, sevgili peygamberimizin eğitime, öğretime verdiği önemi konuşalım istedik değerli Zehra hocamızla bugün. Değerli hocam, eğitim neden bu kadar önemli? Evet, biliyoruz, ilk emir oku, onunla devam ediyor aslında hayatımız. Ama eğitime sevgili peygamberimizin, dinimizin verdiği önem dersek neler söylersiniz?
Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi dinimizin ilk emri oku ve dinimizle ilgili asgari bilgisi olan insan bile bunu biliyor. Ama neden ilk emri oku? Çünkü İnsanın bir şeye inandığında, onu hayat tarzı haline getirmek istediğinde ilk yapacağı şey ben niye inanıyorum, bu inancımın gereği neler yapacağım, bunları bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bilgisiz bir davranış işte insanları yanlış şeylere yönlendirebiliyor. Bir insanın sağlıklı, güvenli bir din hayatı olması için de onun bilgisi olması lazım. Dolayısıyla ama bu hani dini hayatla ilgili dini bilgi gerekiyor. Bizim günlük hayatımızda, dünya hayatıyla ilgili konularda da o alanın bilgilerini bilmemiz gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi mini mini birilerimiz başladılar okula. Biraz şanssız bir dönem oldu onlar için ama inşallah telafi edilir. Küçük çocuklar çabuk toparlıyorlar. Onlara başarılar diliyoruz. İnşallah böyle bazen hani bir sözümüz vardır, duamız vardır, sonu başından iyi olsun.
Evet,
öyle başladılar inşallah. Ama sonu iyi olur inşallah.
Ama zaten eğitim süreci de hiç sonlanmadı ki, EBA TV ile gerek online eğitimlerde okullarımız hep eğitimi öğrencilere, çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyor. Şükürler olsun bu sistemler kuruldu en azından.
Evet, anne babalar da daha bilinçli. Şimdi tabii destek oluyorlar. Anne baba okul dayanışması çok önemli. Her zaman önemli. Şimdi daha da önemli oldu. Dolayısıyla dinimiz ilme, bilgiye çok değer veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var bilgiyle ilgili. Mesela yapılacak duaların başında Rabbimiz bize diyor ki Allah'ım benim ilmimi arttır diye dua edin diyor. Yani demek ki dua ile istenecek bir şey bilgi sahibi olmak, ilim sahibi olmak. Sonra başka bir ayet-i kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler
bir olur mu
evet. buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu emirler Peygamber Efendimiz'in de en güzel şekliyle uyguladığı, hayata geçirdiği şeyler. Mesela Medine'ye hicretten sonra artık tabii Mekke'de bir araya gelip bir şeyler yapmaları mümkün değildi. Medine'de daha rahat, daha özgür oldukları zamanda Peygamber Efendimiz'in ilk yaptığı şey Suffa denilen mescidin hemen yanında üstü kapalı bir yerde öğrenciler orada istihdam etti. Onlara hem dünyevi hem dini bilgiler öğretti. Okuma yazma oranı tabii o günün şartlarını düşünürsek çok düşüktü. Onlara öğretmenler ayarladı Peygamber Efendimiz. Savaşlarda esir düşenlerin fidye ödemeleri gerekiyordu o günün şartlarında. Peygamber Efendimiz 10 kişiye okuma yazma öğretenin fidyesini ödemiş kabul etti. Yani okuma yazmayı öğrenmeyi dinin ve kuracağı öğretinin temeline koydu Peygamber Efendimiz. Orada 400'e yakın öğrencinin olduğu rivayet ediliyor Sezin Hanım. Hı hı. Ve Peygamber Efendimiz tabii dinle ilgili şeyler de öğrenilmesini istedi. Ama bunun yanında dünya hayatıyla ilgili şeyler de öğrenmelerini istedi gençlerin. Mesela o günün popüler sporuydu güreş, atıcılık. Bir anlamda savaş teknolojileri de onlardı. Onları öğrenmelerini istedi. Mesela bilgiyi gerektiren şeyler öğrenmelerini istedi. Eşinin hemen işte bu Şifa Bint Abdullah diye bir hanım vardı. Onu istedi. Eşine okuma yazma öğretmesini istedi. Sonra Hazreti Ömer'in kızıydı Peygamber Efendimiz'in eşi Hafsa validemiz. Hı hı. Sonra Kur'an-ı Kerim çoğaltıldığında babasının adaletinden illaki ona da sirayet etmiştir diye Kur'an-ı Kerim ona teslim edildi, ona emanet edildi. Yani öyle güvenli bir insandı. Yani bizim bir Müslüman olarak, inanan bir insan olarak pek çok konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yani sadece bileceğiz ne olacak? Bilmekle kalmayacağız tabii ki.
Uygulayacağız.
Evet. Sokrat yanlış hatırlamıyorsam bilgi eylem gerektirir diyordu. Aslında bizim bilgilerimiz de hayata döndüğü zaman, hayata uygulandığı zaman anlamlı oluyor. Peygamber Efendimiz kendinin öğretmen olarak görevlendirildiğini Allah-u Teala tarafından ifade buyuruyor. Ve aslında mesela ibadetler de bir eğitim ve davranış değişikliği gerektiriyor. Hani eğitim tarif ederken biz diyoruz ki kişinin istendik davranışlarla bir davranış değişikliği geliştirmesi kendi isteğiyle. İşte ibadetler de bir eğitim. Mesela düşünün namaz kılan bir insan namaz hazırlık için ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Bir temizlik eğitimi orada. Namaz kılacak. Namaz vakitlere bağlı bir ibadet. Zaman yönetimini öğrenmesini sağlıyor onun. Yani böyle zamandan bağımsız saatler geçmiş farkında olmadan yaşayamaz Müslüman.
Evet.
Çünkü namaz kılacak. O vakitlere bağlı olacak. Mesela oruç bir ibadettir ama çocuklara, gençlere, büyüklere sabırlı olmayı, en tabii duygularını bile kontrol edebilmeyi öğretir. İşte günümüzde zaman zaman öğretim yapılıyor ama bu eğitimlerin eksik kaldığını görüyoruz. İşte sosyal medyada zaman zaman böyle kontrolsüz çocukların videolarına ben rastlıyorum. Muhtemelen siz de dinleyicilerimiz de rastlıyorlar. İşte o çocuklar evet bir takım bilgiler öğrenmişler, malumat yığını olmuş onlarda ama bunlar davranışa dönüşmedikten sonra, belli bir disiplin olmadıktan sonra, bize bir hayat görüşü sağlamadıktan sonra çok da anlamlı olmadığını biz görüyoruz maalesef. Eğitimli, diploması olan insanlar ama davranışlarında bunun yansımalarını görmüyoruz biz. O zaman o insan eğitilmiş, eğitim görmüş bir insan olmuyor. Öyle kabul edemeyiz maalesef.
Evet değerli hocam, şöyle bir de tabii yaş da önemli. Biz şimdi evet. Çocuklarımızı artık 3 yaşına geldiklerinde hemen anaokullarına, kreşlere gönderiyoruz.
Evet.
Sonrasında 6 yaşında ana sınıfını görüp sonra 7 yaşında birinci sınıfa başlıyorlar. Hatta geri çekildi yaş. Peki peygamberimiz döneminde de böyle bir yaş sınırı var mıydı örneğin? Hangi yaşta eğitime başlıyordu çocuklar?
Peygamber Efendimiz aslında çocuk doğar doğmaz bir dini eğitim evet. dediğimizde. Çünkü bir kulağına ezan, bir kulağına kamet okuyordu Peygamber Efendimiz yeni doğan bebeklerin. Yani bir anlamda İslam'ın ilk mesajıyla onları tanıştırıyor. Mesela konuşmaya ilk başladığında çocuklara la ilahe illallah demeyi öğretiliyor. Yani Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek hiçbir varlık yoktur. Dolayısıyla eğitim oradan başlatıyor. Mesela 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namaz kılmayı öğretin diyor. Yani tabii bunlar dünya ile ilgili, ahiretle ilgili eğitimler, dinle ama biz Müslümanlar olarak her davranışımız mutlaka dinle bir bağlantısı var. Biz mesela güzel şeyler öğrendik. İnsanlara güzel davranıyorsak hem insanlar arasında seviniyoruz hem Allah'ın sevdiği Peygamber Efendimiz'in bizden razı olduğu insanlar oluyoruz. Yani hani dinle dünya hayatını böyle bir çizgi çizip ayırmak o mümkün değil. Hayatımızın her anında dini değerlerin, dini bilginin yeri olduğu gibi dini hayatı yaşarken de dünya ile ilgili bilgilere de ihtiyacımız var. Düşünün bugün şimdi cep telefonları cebimizde. Eskisi gibi değil. Kıbleyi kolay buluyoruz.
Evet.
Zaman, vakti güzel, kolay tayin edebiliyoruz. Yani bilgi güzel kullanıldığında çok anlamlı Sezin Hanım.
Evet, değerli
Peygamber hocam. Efendimizin şöyle bir şeyi var. Vaktimiz var mı bilmiyorum.
Son dakikamız değerli Aha. hocam. Yavaş yavaş da sonlandırıyorum sözlerimizi.
Yani bilgi faydalı olduğu zaman bir anlamı var. Yoksa bir yığın oluyor. Bir anlamı olmuyor. Peygamber Efendimizin şöyle bir ifadesi var. Bilgi diyor gökten yağan yağmura benzer. Eğer toprak verimli bir topraksa o yağmuru alır ve insanlara faydalı birçok ürün ortaya çıkar. Böyle kirli bir yapıya sahipse birikir. İnsanlar oradan suyundan faydalanır, hayvanlar faydalanır. Ama böyle kaygan ve hiçbir işe yaramayacak topraksa üstünden yağar gider, tam tersi sel olur diyor.
Evet.
Yani bilgiden çok bilgiyi nasıl kullandığımız önemli ve zamanımız sınırlı, ilgide ve bilgide seçici olmak, faydalanabileceğimiz şeyleri öğrenmek, böylece zamanımızı lüzumsuz şeylerle doldurmamak da çok kıymetli diye
evet,
düşünüyorum.
Evet değerli hocam, çok güzel sonlandırdınız. O zaman son cümleyi de ben şöyle ifade edeyim müsaade ederseniz. Taptaze bilgi yağmurlarında ıslanmamız, çocuklarımızı da ıslatmamız temennisiyle diyelim.
Ve
size çok teşekkür edelim yayınımıza katıldığınız için değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Eğitimi konuştuk. Eğitim neden gereklidir? Dinimiz bizden neleri öğrenmemizi ister? Peygamber Efendimizin eğitime verdiği önemi konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bir Başka Hayatın Seslerinde yarın saat 15'te tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.